Ayrım 36, sayfa 495, Hipnozcu, Lars Kepler. 43. Bölüm, 17 Aralık Perşembe Akşam. Kışları hükmü yalnızca birkaç saat süren aydınlık çekilmiş, şehrin üstüne gece karanlığı çökmüştü. Neredeyse her pencerede advent yıldızları asılıydı. Oturma odasındaki sehpanın üstünde duran grappa bardağından yoğun bir üzüm kokusu geliyordu. Simone odanın ortasında parke döşeli yere oturmuş bazı eskizlere bakıyordu. Eve döndükten sonra ıslak kıyafetlerini çıkarmış, bir battaniyeye sarınıp kanepeye yatmış ve Kenneth ne durumda olduğunu sormak için arayana kadar uyumuştu. Sonra Sim Schulman gelmişti. Şimdi üzerinde yalnızca iç çamaşırlarıyla oturmuş, midesini ısıtmak için grappa içerek önüne sıraladığı eskizlere bakıyordu. Tensta Sanat Galerisi'nde yapılacak sergi taslağının olduğu 4 sayfalık eskizlerdi bunlar. Schulman elinde cep telefonu odada dolaşarak galerinin müdürüyle konuşuyordu. Ayaklarının altında gıcırdayan parke döşemenin sesi birden kesildi. Simone, Schulman'ın bacaklarının arasını görebilecek konumda durduğunu fark etti. Açıkça hissetti bunu. Yerdeki taslakları topladı, bardağını aldı ve Schulman'a aldırmadan içkisinden bir yudum içti. Bacaklarını hafifçe araladı ve Schulman'ın yakıcı bakışlarının bacak arasına nasıl dalmaya çalıştığını hayal etti. Sesi alçalan Schulman'ın telefon konuşmasını hemen kesmek istediği belli oluyordu. Simone sırt üstü yatıp gözlerini kapattı. Schulman'ı bekledi. Bacaklarının arasından bütün bedenine kıpır kıpır bir sıcaklık yayılmaya başladığını hissetti. Kanın akışını, o usul kayganlığı. Bir şeyler hissetmeye ihtiyacı vardı ve bunun ne olduğu önemli değildi. Kafasındaki düşüncelerinin sesini boğmalı, duyduğu korkuyu yatıştırmalıydı. Schulman telefonu kapatıp ona doğru yaklaştı. Simone gözlerini açmadan bacaklarını biraz daha araladı. Fermuar sesini duydu, birden Schulman'ın ellerini kalçasında hissetti. Simone'yi yüzüstü çevirdi, belinden tutup çekerek diz üstüne getirdi, külotunu sıyırdı ve arkasından içine girdi. Simone buna hazır değildi. Yere dayanan ellerine baktı, iyice gerilip meşe parkenin üzerine dağılan parmaklarına, tırnaklarına, elinin üstündeki damarlara baktı. Öne yıkılmamak için sağlam durması gerekiyordu. Grappa'nın ağır kokusundan içi bulandı. Schulman'a durmasını söylemek istiyordu. Bu böyle olmamalıydı. Yatak odasına gidip baştan başlamalılardı. Hissederek, yakınlıkla. Ama Schulman derin bir iç çekerek boşaldı, içinden çıktı ve banyoya gitti. Simone kilotunu çekip yere yığıldı. Onu hep tuhaf bir zayıflık ele geçiriyor, düşüncelerini, umutlarını, neşesini söndürüyordu. Uzun zamandır Benjamin'in dışında hiçbir şeye aldırmıyordu. Schulman duşunu bitirip belinde bir havluyla banyodan çıktığında ayağa kalktı Simone, dizleri acıyordu. Zoraki bir gülümsemeyle Schulman'ın yanından geçip banyoya girdi ve kapısını kilitledi. Duşa girdiğinde bacaklarının arasında bir sızı hissetti. Sıcak suyla birlikte korkunç bir yalnızlık duygusu boşaldı üzerine. Saçlarından aşağı boynuna, omuzlarına, sırtına yayıldı. Sabunlandı, vücudunu ovarak yıkadı, yüzünü ılık suya çevirip uzun süre duşta kaldı. Kulaklarında uğuldayan su sesine boğuk sesler karıştı, banyo kapısına vuruluyordu. "Simone," diye seslendi Schulman, "telefonun çalıyor."
"Ne?"
"Telefon."
"Sen baksana," dedi Simone suyu kapattıktan sonra.
"Şimdi kapı zili de çalıyor," dedi Schulman.
"Tanrım, geliyorum."
Yerde duran iç çamaşırlarını ayağıyla kenara itti ve banyo dolabından temiz bir havlu alıp kurulandı. Buhar kaplı aynadaki görüntüsüne baktı. İfadesiz bir yüzle gri bir hayalete benziyordu. Çamurdan yapılma bir şey. Banyonun havalandırmasından tuhaf bir vızıltı geliyordu. Bütün duyularını sanki ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaymış gibi niçin gerildiğini anlam veremiyordu. Niçin bu kadar dikkatli davrandığını, banyonun kapısını niçin sessizce aralayıp dışarı baktığını bilmiyordu. Dairede korkutucu bir sessizlik vardı. Bu normal değildi. Acaba Schulman gitmiş miydi? Seslenmeye cesaret edemedi. Simone birden fısıltılar duydu. Galiba ses mutfaktan geliyordu. Sim kiminle konuşuyor olabilirdi ki? Kapıldığı korkudan kurtulmaya çalıştı ama başaramadı. Döşeme gıcırdadı. Simone koridordan banyonun hemen önünden aceleyle birinin geçtiğini gördü. Schulman değildi bu. Ufak tefek biriydi. Bol eşofmanlar giymiş bir kadın. Kadın birden geri döndü ve gözü banyo kapısına takıldı. Simone geri çekilmeye fırsat bulamadan o küçük kapı aralığında göz göze geldiler. Kadın donup kaldı, gözleri büyüdü. Simone'ye kafasını salladıktan sonra koridordan geçip mutfağa girdi. Simone korku dolu bir paniğe kapıldı, kalp atışları hızlandı ve evi hemen terk etmesi gerektiğini anladı. Banyo kapısını açtığında yerde kanlı ayak izleri vardı. Dehşet duygusu arttı. Koridordan hole doğru ayak parmaklarının ucuna basarak yürüdü. Ses çıkartmamaya çalışıyordu ama ayağının altındaki zemin gıcırdıyordu. Birisi kendi kendine söylenerek çekmecelerin altını üstüne getiriyor, çatal bıçak sesleri birbirine karışıyordu. Holde tuhaf bir şey vardı. Karanlıktan dolayı ilk başta bunun ne olduğunu seçemedi Simone ama anlaması fazla sürmedi. Bu Schulman'dı. Dış kapının önünde sırt üstü yatıyordu. Boğazındaki kesikten oluk oluk kan akıyordu. Etrafında bir kan gölü oluşmuştu. Schulman'ın gözleri tavana dikiliydi, göz kapakları titriyordu. Ağzı açıktı. Sağ elinin yanında ayakkabıların arasında Simone'nin telefonu duruyordu. Simone o telefonu almayı, koşarak evden çıkıp polis ve ambulans çağırmayı düşündü. Schulman'ı bu halde gördüğünden niçin çığlık atmadığına şaşıyordu. Belki şimdi ona bir şey demeliydi. Birden arkasından yaklaşan ayak sesleri duydu. Parmağını dudaklarına götürmüş sus işareti yaparak kadın geliyordu. Bütün vücudu titriyor, dudaklarını ısırıyor, sakin olmaya çalışıyordu. ''Oradan çıkamayız, kapı kilitli.'' diye fısıldadı kadın Simone'ye. ''Kim kilitledi?'' ''Küçük erkek kardeşim.'' ''Ama neden?'' Hipnozcuyu öldürdüğünü sanıyor. Onu daha önce görmediği için öldürdüğü kişinin. Mutfakta büyük bir gürültüyle yere bir şey düştü. Evelyn, orada ne yapıyorsun diye bağırdı Joseph'e. Çabuk buraya gel. Saklan diye fısıldadı kadın Simone'ye. Anahtarlar nerede? Mutfağa götürdü dedi Evelyn ve aceleyle erkek kardeşinin yanına döndü. Simone ayak parmaklarının üzerine basarak Benjamin'in odasına gitti. Uzun koridoru nefes nefese geçmiş, ağzını kapatmaya çalıştığında nefes almakta zorlanmış, ayaklarının altında döşeme gıcırdamış ama mutfakta durmadan bağırarak bir şeyler söyleyen Joseph Eck bu gıcırtıları herhalde duymamıştı. Simone Benjamin'in bilgisayarının açma düğmesine bastı, aceleyle banyoya geri dönerken uğultu ve çıtırtılardan sonra bilgisayarın açılış melodisini işitti. Koridordan Benjamin'in odasına giden ayak sesleri duydu, kalbi deli gibi çarparak birkaç saniye bekledikten sonra banyodan çıktı, koridor boştu, aceleyle mutfağa geçti. Yerlerde çatal bıçak, kaşık ve kanlı ayak izleri vardı. İki kardeşin Benjamin'in odasında dolandığını duyabiliyordu. Joseph Eck küfürler ediyor, eline geçen her şeyi yere atıyordu. ''Yatağın altına bak!'' diye bağırdı Evelyn korku dolu bir sesle. Yere ağır bir şey düştü. Bu Benjamin'in manga kitaplarını koyduğu kutu olmalıydı. Joseph tıslayarak yatağın altında kimsenin olmadığını söyledi. ''Yardım et!'' dedi. ''Dolaba baksana!'' dedi Evelyn aceleydi. ''Neler dönüyor?'' diye bağırdı Joseph. Simone tahta masanın üzerinde duran kapı anahtarını alıp sessizce hole koştu. Evelyn'in ''Dur bir dakika, Joseph'' diye bağırdığı duydu. ''Belki diğer dolaptadır.'' Bir cam kırılması sesi geldi ve koridordan gümbürdeyen ayak sesleri geldi. Simone Schulman'ın üstünden atladı. Parmakları bütün gücünü kaybetmiş gibiydi. Uzun anahtarı güvenlik kilidine soktu. Eli deli gibi titriyordu. Yusuf diye can havliyle bağırdı Evelyn. Yatak odasına bak, sanırım yatak odasında. Simone anahtarı çevirip klik sesini duyduğunda Joseph Eck hole gelmişti, hırıltıyla nefes alıyordu. Elinde bir et bıçağı vardı. Bir an tereddüt ettikten sonra Simone'ye doğru atıldı. Elleri yaprak gibi titreyen Simone kapı kolunu bir türlü indiremiyordu. Hızla hole gelen Evelyn atlayıp Joseph'in bacaklarına sarıldı, bir yandan da bağırarak durmasını söylüyordu. Yosef hiç bakmadan kadının kafasına bıçak darbesi indirdi. Kadın inleyerek Yosef'in bacaklarını bıraktı. Simone kapıyı açmayı başarıp merdiven sağanlığına çıkmıştı. Tökezledi ve havlusu üstünden sıyrıldı. Yosef bir an durup Simone'nin çıplak bedenine baktı. Simone, Yosef'in arkasında duran Evelyn'in elini Schulman'ın kanına batırdıktan sonra aceleyle yüzüne boynuna sürdüğünü ve dizlerinin üzerine çöktüğünü gördü.
''Yosef, kanıyorum!'' diye bağırdı. ''Ah tatlım, beni yaraladın!''
Evelyn öksürdü, sesi kesildi ve sırtüstü yere yuvarlandı.
''Evelyn!'' diye korku dolu bir sesle bağırdı Yosef.
Yosef koridora dönüp ablasının üstüne eğildi. Evelyn'in elindeki bıçağı ancak o zaman gördü Simone. Bıçağın ilkel bir tuzak gibi nasıl havaya kalktığını ve Yosef'in iki kaburgasının arasına nasıl girdiğini izledi. Yosef bir an katılıp kaldıktan sonra yana devrildi. 44. Bölüm 18 Aralık Cuma, sabahın erken vakti. Kenneth Dandridge hastanesinin koridorlarından birinde fısıldaşarak koyu bir sohbete dalan iki kadın polisin yanlarından geçerek açık bir kapının önünde durdu. Odada bir sandalyeye oturmuş, öylece boşluğa bakan bir kız vardı. Yüzü kana bulanmış, kanla birbirine yapışmış saçları, öbek öbek beyaz boynuna, göğsüne dökülüyordu. Otururken ayaklarını çocuk gibi içe doğru bükmüştü. Kenneth, bu kızın seri katil Yosef Ek'in ablası Evelyn Ek olduğunu tahmin etti. Kenneth'in içinden ismini geçirdiğini hissetmiş gibi başını kaldırıp baktı kız. Gözlerinde acı, şok, pişmanlık ve gurur karışımı tuhaf bir ifade vardı. Kenneth sanki birinin çok özel, dokunulmaması gereken dünyasına bakıyormuş gibi içgüdüsel olarak başını çevirdi. Ürperdi. Emekliye ayrıldığı bir sandalye çekip karşısına oturarak Evelyn Ek'i sorgulaması gerekmediği için şanslı olduğunu düşündü. Yosef Ek'le birlikte büyümenin ne demek olduğu hakkında anlatacaklarını kaldıramazdı. Simone'nin kaldığı odanın kapısı kapalıydı. Önünde kır saçlı, ince uzun yüzlü bir polis memuru nöbet tutuyordu. Kenneth bu adamı kendi çalıştığı zamanlardan tanıyordu ama adını hatırlayamadı.
''Kenneth'' dedi adam, ''her şey yolunda mı?''
''Değil.''
''Anlıyorum.''
Kenneth adamın adını birden hatırladı. Raine. Karısı çocuğunu doğurduktan hemen sonra beklenmedik bir şekilde ölmüştü.
''Raine'' dedi Kenneth. ''Yosef ablasının evine nasıl girmiş?''
''Görünüşe göre onu kız içeri almış.''
''Kendi rızasıyla mı?''
''Pek sayılmaz.''
Evelyn gecenin bir yarısı uyanmış, dış kapıya gidip kapı dürbününden nöbet tutan polis memuru oğla Jacobson'a bakmış. Uyuyormuş. Nöbet değişimi sırasında meslektaşıyla konuşan oğlanın küçük bir çocuğu olduğunu duyduğundan onu uyandırmak istememiş Evelyn. Gidip kanepeye oturmuş ve Yosef'in onun posta kutusuna bıraktığı fotoğraf albümüne bir kez daha bakmaya başlamış. Fotoğraflar anlaşılmaz bir şekilde çok uzun yıllar önce kaybolan bir hayatın ışıklarını taşıyormuş. Albümü kutusuna geri koyarken ismini değiştirip başka bir ülkeye taşınmanın mümkün olup olmayacağını düşünmüş. Bir ara pencereye gidip jaluziyi aralayarak dışarı bakmış. Kaldırımda birini görür gibi olmuş. İrkilerek geri çekilmiş ve bir süre bekledikten sonra bir kez daha bakmış. Yoğun kar yağıyormuş ve kimseyi görememiş. Binaların arasına asılı sokak lambaları şiddetli bir rüzgarla sallanıyormuş. Birden Evelyn'in içi ürpermiş, ses çıkartmadan kapıya gitmiş, kulağını dayayıp dışarıyı dinlemiş. Kapının hemen arkasında birinin durduğunu hissetmiş. Yosef'in özel bir kokusu varmış, öfkenin kokusu. İşte Evelyn o kokuyu almış. Belki hayal görüyorum diye düşünmüş. Kapının yanından ayrılmamış ama kapı dürbününden bakmaya da cesaret edememiş. Bir süre sonra Yosef diye fısıldamış. Önce dışarıdan bir ses gelmemiş. Tam kapıdan ayrılmak üzereyken bir fısıltı duymuş.
Haydi aç şu kapıyı.
Ağlamamak için kendini zor tutarak tamam demiş.
Benden kaçabileceğini mi sandın? Hayır diye fısıldamış Evelyn. Sana ne diyorsam onu yap. Yapamam. ''Kapı deliğinden bak!'' diye emretmiş Yosef. ''İstemiyorum!'' ''Bak yine de!''
Evelyn titreyerek kapı dürbününe doğru eğilip bakmış.
Polis memurunun oturduğu sandalyenin altında bir kan gölü varmış. Gözleri kapalıymış ama hala nefes alıyormuş. Joseph hızla kapı dürbününün görüş alanından çıkmış, sonra birden elini pat diye deliğe koymuş. Evelyn irkilerek geri çekilirken holdeki ayakkabılara takılıp sendelemiş.
Aç kapıyı demiş Joseph, yoksa polisi öldürürüm. Komşulara kapılarını açtırıp onları da öldürürüm. Hemen yandaki daireden başlarım işe.
Artık tahammül gücü kalmayan Evelyn o an kaderine boyun eğmiş. Joseph'ten asla kaçamayacağını anlayarak bütün umutları sönmüş. Elleri titreyerek kapının kilidini açıp küçük kardeşini içeri almış. Tek düşüncesi onun başka birini daha öldürmesini engellemekmiş. Kendisi ölse daha iyiymiş.
Kapısındaki nöbetçi polis kurtulacak dedi Raina. Evelyn kardeşine boyun eğerek o polisin hayatını kurtarmış.
Kenneth kafasını iki yana salladı. İnsanlara ne oldu böyle diye mırıldandı.
Kızının hayatını da o kurtardı dedi Raina.
Kenneth Simone'nin yattığı odanın kapısını yavaşça çaldıktan sonra biraz araladı. İçerisi karanlıktı. Gözlerini kısarak karanlığa alıştıran Kenneth bir kanepede kızına benzer bir karaltı gördü.
Sixan dedi usulca. Buradayım baba.
Ses kanepeden geliyordu.
Işığı açayım mı yoksa...
Dayanamıyorum baba diye fısıldadı Simone. Dayanamıyorum artık.
Kenneth sessizce kanepeye gidip kızına sarıldı. Simone sarsıla sarsıla ağlamaya başladı.
Bir keresinde diye fısıldadı Kenneth kızının sırtını sıvazlayarak. Devriye arabamla senin gittiğin çocuk yuvasının önünden geçiyordum. Seni bahçede gördüm. Yüzünü çite dayamış öylece ağlıyordun. Burnundan sümükler akıyordu. Yüzün ıslak ve kirli. Personel seni teselli edecek hiçbir şey yapmıyordu. Öylece dikilmiş lak lak ediyorlardı. Sana karşı bütünüyle laka ayıttılar.
Sen ne yaptın peki diye fısıldadı Simone.
Hemen arabadan inip yanına koştum.
Kenneth kendi haline gülümsedi.
Beni görür görmez ağlamam durdu. Elimden tuttun ve eve gittik.
Kenneth bir süre sustu.
Şimdi de seni elinden tutup eve götürdüğümü düşün.
Başını babasının omzuna yaslayan Simone, Sim'le ilgili bir şey duydun mu diye sordu. Kenneth gerçeği söyleyip söylememe konusunda bir süre tereddüt ederek kızının yanağını okşadı. Doktor Schulman'ın çok kan kaybettiğini söylemişti. Beyninde ciddi hasar vardı. Komadaydı ve kurtulma şansı yoktu.
Ne olacağını henüz bilemiyorlar dedi Kenneth ihtiyatla ama iç çekip devam etti. Durumu iyi değil gibi tatlım.
Simone tekrar hıçkırdı. Dayanamıyorum, dayanamıyorum.
Tamam canım, tamam. Eric'i aradım, yolda buraya geliyor.
Sağ ol baba.
Kenneth kızının sırtını sıvazladı.
Gerçekten dayanma gücüm kalmadı baba diye fısıldadı Simone.
Biliyorum canım.
Simone'nin hıçkırıkları daha da şiddetlenirken kapı açılıp Eric içeri girdi. Lambayı yaktı, Simone'nin diğer yanına oturdu.
Tanrı'ya şükür ki iyisin.
Simone yüzünü Eric'in göğsüne bastırdı.
Eric dedi boğuk bir sesle.
Eric başını okşadı. Çok yorgun görünüyordu ama bakışları keskin ve berraktı. Simone onun ev gibi koktuğunu, ailesi gibi koktuğunu düşündü.
Eric dedi Kenneth ciddi bir ifadeyle. Bilmen gereken önemli bir şey var. Tabii senin de Simone. Ayda'yla konuştum.
Bir şey söyledi mi dedi Simone.
Bay Lord'u ve diğerlerini yakaladığımızı anlattım dedi Kenneth. Korkmadan rahatça dolaşabilsinler diye.
Eric merakla Kenneth'a bakıyordu.
Neyse şu Bay Lord işi uzun hikaye, vaktimiz olduğunda anlatırım ama...
Derin bir nefes alan Kenneth yorgun buruk bir sesle
kaçırılmasından birkaç gün önce birisi Benjamin'le temas kurmuş. Gerçek biyolojik annesi olduğunu söylemiş.
Simone birden doğrulup Kenneth'a baktı. Kolunun yeniyle burnunu sildi ve onca ağıtla yıkanmış kırılgan bir sesle ''Gerçek annesi mi?'' dedi.
Kenneth başını salladı. Aida'nın anlattığına göre bu kadın Benjamin'e para veriyor, ödevlerini yapmasına yardımcı oluyormuş.
''Ama bu çok saçma.'' diye fısıldadı Simone.
Kadın ona farklı bir ad bile koymuş.
Eric önce Simone'ye baktı, ardından Kenneth'a dönüp devam etmesini rica etti.
Kadın Benjamin'in gerçek isminin Casper olduğunu söylemiş.
Simone Eric'in yüzünün korkuyla kasıldığını gördü. Kapıldığı korkunç endişe Simone'yi iyice kendine getirdi.
Neler oluyor Eric?
Casper mı diye sordu Eric. Ona Casper mı diyormuş?
Evet dedi Kenneth.
Ayda önce anlatmaya yanaşmadı. Anlatmayacağına dair ben yemine söz vermiş.
Kenneth birden durdu. Eric'in yüzü bembeyaz olmuştu. Bayılacak gibiydi.
Ayağa kalktı. Geriye doğru bir iki adım attı. Neredeyse bir sehpanın üzerinden yuvarlanıyordu. Bir koltuğun kenarına çarptı ve hızla odadan çıktı.
36. ayrımın sonu. Sayfa 506.